Ayrım 39 Sürü Frank Schätzing Sayfa 390 Montauk, ABD Linda ve Daryl Hooper 3 haftadır evliydiler ve balaylarını Long Island'da geçiriyorlardı. Bölgenin yerlileri olarak balıkçıların yerini film yıldızları aldığından beri Long Island kalmak için pahalı bir yer haline gelmişti. Artık kilometrelerce uzanan kumsallarda yüzlerce seçkin balık restoranı vardı. Son modaya uygun giyinen New Yorklular hafta sonlarını seçkin stillerini sergileyerek orada geçiriyorlardı. Aslına bakılırsa Amerika'nın gerçekten zengin sanayicileri ayrıcalıklı East Hampton'a yerleşmişlerdi. Yağlı boya bir tablo kadar mükemmel tarihi kasaba çalışan nüfusu için oldukça pahalıydı. Daha güneybatıdaki Southampton da ucuz değildi ama Daryl Hooper genç ve hırslı bir avukat olarak nam salmıştı. Manhattan şehir merkezindeki avukatlık firmasının ortaklığına hazırlandığı bir sır değildi. Henüz büyük paralar akmıyordu ama Hooper hiç şüphesiz doğru yoldaydı. Üstelik sevimli bir fıstıkla evlenmişti. Linda hukuk fakültesinin göz bebeğiydi ama sonunda seyrelen saçları ve kalın camlı gözlüklerine rağmen Daryl'i seçmişti. Hooper şansı yüzünden mutluydu ve yıldızının yükseldiğinin bilincinde kendine ve Linda'ya gelecekte yaşayacaklarının ufak bir parçasını tattırmaya karar vermişti. Gerçeği söylemek gerekirse Southampton'da bir oteli karşılayacak paraları yoktu ve dışarıdaki zevkli restoranlarda yemek yemek onlara gecede 100 dolara patlıyordu. Ama dert değildi, deli gibi çalışıyorlardı ve biraz olsun lüksü hak etmişlerdi. Üstelik Hooper'ların en gözde mekanları diledikleri sıklıkta ziyaret etmeleri için çok zaman geçmesi gerekmeyecekti. Karısını biraz daha yakınına çekti ve Atlantik'e baktı. Güneş denizin içine batmaya hazırlanıyordu. Gökyüzü menekşe rengine dönmüştü. Bulut demetleri ufukta pembe parlıyor, minik dalgalar kumsala çarpıyordu. Hooper biraz daha kalmayı düşündü. Otoyol bu saatte dolu olurdu. Ama 1-2 saat içinde Southampton'a giden yol açılırdı. Harley ile 50 kilometreyi 20 dakikada giderlerdi. Şimdi gitmek yazık olur gibi geliyordu. Özellikle de Montauk burnu gün batımından sonra aşıklar için kusursuz bir yerken en azından herkes öyle diyordu. Yavaşça kayalıklara doğru ilerlediler. Birkaç adım sonra plajın geri kalanından görünmeyen düz bir alana geldiler. Hooper aşıktı ve kimsenin onları göremeyeceği fikri hoşuna gitmişti. Karısını öper, ellerini tişörtünün içine kaydırır ve tişörtünü çıkardığı sırada karısı onun kemerini çözmekle meşgulken Buckleyfield'da yerin altında oturan iki adamın 195 kilometre yukarıdan onları izleyebileceği dünyada aklına gelmezdi. Sonunda birbirlerine sokularak giysilerin üzerine yattılar. Karısını öpücükleriyle kuşattı ve Linda sırt üstü döndü. Öpücükleri karısının göğüslerinde dolaştı ve beline doğru indi. Elleri aynı anda her yerdeydi. Kadın kıkırdadı, "Dur, gıdıklanıyorum." Sağ elini kadının baldırının iç kısmından çekti ve onu yeniden öptü. "Hey, ne yapıyorsun?" Ne yapıyordu? Her zaman yaptığı şeyleri yapıyordu. Kadının hoşuna gittiğini bildiği şeyleri. Dudaklarını dudaklarına kapadı ama kadının gözleri onun arkasında bir yere kilitlenmişti. Hooper döndü. Linda'nın bacağında bir yengeç vardı. Kadın küçük bir çığlıkla bacağını sallayarak onu uzaklaştırdı. Yengeç sırt üstü düştü, sonra kıskaçlarını açarak dönmeye uğraştı. "Of, beni korkuttu." Galiba o da aksiyona katılmak istedi. Hooper sırıttı. "Şansın yok dostum, kendi türünde bir hanım bulman gerek." Linda gülümsedi ve dirseklerinin üzerinde doğruldu. "Küçük komik şey," dedi. "Daha önce hiç bunun gibi bir yengeç görmemiştim."
"Nesi komik?"
"Bilmem, sence de komik görünmüyor mu?" Hooper yengeci daha yakından inceledi. Yengeç hala hareket etmemişti. Çok büyük sayılmazdı, 10 santimetreden uzun değildi ve beyazdı. Kabuğu kayanın koyu rengi üzerinde parlıyordu. Elbette sıra dışı bir renkti ama başka bir gariplik daha vardı. Linda haklıydı, komik görünüyordu. Sonra fark etti, "Gözleri yok," dedi. "Aa, evet." Linda dönerek dizleri ve elleri üzerinde yaratığa doğru emekledi. "Acayip, hasta olabilir mi?"
"Bana kalırsa hiç gözleri olmamış."
Hooper parmaklarını Linda'nın omurgasında gezdirdi. Linda parmakları ile yengecin kıskaçlarını dürttü ve hızla elini geri çekti. Ama hiçbir şey olmadı.
Amma sakin.
Haydi ama boş ver şu aptal yengeci.
Kendini korumaya çalışmıyor.
Hooper içini çekti, kadının yanına çömeldi ve yengeci dürttü. Haklısın, neyse hayvanı rahat bırakalım. Linda gülümseyerek onu öptü. Hooper kadının dilinin kendininkine dolandığını hissetti. Gözlerini kapayıp kendini...
Linda silkindi, Daryl!
Yengeç eline gelmişti. Arkasından bir tane daha, onun ardında da üçüncü bir tane vardı. Hooper'ın gözleri onları sahilden ayıran kaya duvara kaydı. Siyah taş yüzey sayısız zırhlı kabukla doluydu. Kıskaçlı, beyaz, gözsüz yaratıklar göz alabildiğine sıra sıra uzanıyordu.
Milyonlarcası vardı.
Ah tanrım diye fısıldadı Linda. Vücut denizi hareket etmeye başladı. Hooper daha önce daha küçük kabukluların kumda hareket ettiğini görmüştü. Ama nedense yengeçlerin daha yavaş ve rahat bir biçimde hareket ettiklerini düşünürdü. Bunlar hızlıydı, korkutucu derecede hızlı. Sanki bir gelgit dalgası gibi onlara doğru aktılar. Zırhlı bacakları kayada yumuşak sesler çıkarıyordu. Linda çırılçıplak ayağa fırladı ve geriledi. Hooper eşyalarını toplamaya çalıştı ama sendeleyip kollarındaki elbiseleri düşürdü. Yengeçler giysilerin üzerine üşüştü ve Hooper geri sıçradı. Yaratıklar onu takip etti. ''Sana zarar vermezler.'' diye bağırdı. Ama Linda çoktan kayaların üzerine tırmanıyordu.
''Linda!''
Kadın dengesini kaybetti ve başı önde kayalara düştü. Hooper hızla ona seyirtti ama yengeçler daha hızlı hareket ediyorlardı. Yetişip üzerlerine tırmandılar. Linda çığlık attı, sesi panikle dolu ve tizdi. Hooper elinin tersiyle yaratıkları kadının sırtından ve kendi kollarından attı. Linda zıpladı, paniğe kapılmıştı ve saçlarını karıştırıyordu. Kafasında yengeçler vardı. Hooper onu yakaladı ve öne itti. Canını acıtmak istememişti, sadece yengeçlerden kurtulmaya, ikisini kayaların üzerine çığ gibi üşüşen yaratıklardan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ama Linda yine takıldı ve Hooper'a tutunup onu da kendiyle birlikte aşağı çekti. Yere çarptığında altında parçalanan yengeç kabuğu kütlesini hissetti. Sivri uçlar acıtarak etine batıyordu, çırpındı. Yüzlerce keskin ayak vücudu boyunca koşuşturuyordu. Parmaklarındaki kanı gördü ve ayağa kalkarak Linda'yı da çekti. Her nasıl olduysa kayalıkları geçip çırılçıplak Harley marka motosikletlerine koştular. Hooper omzunun üzerinden geriye baktı. Fenerin etrafındaki yükseltilmiş alandan başlayarak tüm kumsal yengeç kaynıyordu. Okyanustan da geliyorlardı, sayılamayacak kadar çoktular. İlk dalga şimdiden otoparka ulaşmış ve düz alanda hızlanmıştı. Hooper ardından Linda'yı sürükleyerek koşuyordu. Tabanlarına çıtırdayan kabuklar batıyordu ve ayakları sümüksü bir maddeyle kaplanmıştı. Kaymamak için dikkatli olması gerekiyordu. Sonunda motosiklete ulaştılar, üzerine atladılar ve Hooper motoru çalıştırdı. Otoparktan hızla açık yola çıktılar ve yarışır gibi Southampton'a yöneldiler. Motosiklet ezilen yengeçlerin kayganlaştırdığı yolda tehlikeli bir biçimde kaydı. En sonunda kaynayan kütleden uzaklaşmış, asfaltta ok gibi ilerliyorlardı. Karşı yönden bir kamyonet belirdi, direksiyondaki yaşlı adamın gözleri gördüklerine inanamıyormuşçasına fal taşı gibi açılmıştı. Sanki bir film karesi gibi diye düşündü Hooper. Üzerlerinde en ufak bir kumaş parçası bile olmadan motosikletle giden iki kişi. O kadar berbat olmasa durumu komik bile bulabilirdi. Montauk'un kıyısındaki evler göründü. Long Island'ın doğu ucu kıyıya paralel ilerleyen otoyoluyla birlikte ince bir arazi şeridinden ibaretti. Hooper kasabaya girerken beyaz yengeçlerden oluşan bir selin soldan yaklaştığını gördü. Kayalıklardan dökülüyor ve yola doğru ilerliyorlardı. Hızlandı, beyaz sel daha hızlıydı. Montauk'a hoş geldiniz tabelasına birkaç metre kala araba yoluna ulaştılar. Yol onlarla kaynıyordu. Bir kamyon geri dönerek kaçmaya çalışıyordu. Hooper Harley'nin altından kaydığını hissetti. Aracı düzeltmeye çalıştı ama motosiklet kontrolden çıkmıştı.
Ah hayır diye düşündü. Lütfen tanrım hayır.
Kamyon yola devrildi. Harley ona doğru kayıyordu. Hooper Linda'nın çığlık attığını duydu ve motosikleti bütün gücüyle döndürmeye çalıştı. Kamyonun önünden kayarak geçtiler ve krom kaplı metali kıl payı ıskaladılar. Harley hala dönüyordu ama Hooper onu düzeltti. İnsanlar yollarından kaçışıyordu. Umursamadı, önlerindeki yol açıktı. Son sürat Southampton'a doğru ilerlediler. Buckleyfield, ABD.
Orada ne oluyor?
Cody'nin parmakları klavyede gezindi. Görüntülere değişik filtrelerle bakmaya çalıştı ama tüm görebildikleri açık renkli bir kütlenin okyanustan karaya aktığıydı.
Bir dalgaya benziyor dedi. Lanet olası kocaman bir dalga.
Ama bir dalga görmedik dedi Mike. Bunlar hayvanlar olmalı.
Hangi siktiğimin hayvanı?
Onlar. Mike monitöre baktı, işaret etti. Bak tam orada. Şuna yakınlaş bir metreye kadar. Cody bölgeyi seçerek yakınlaştı. Ekran aydınlık ve karanlık piksellerden oluşan bir görüntüyle kaplandı.
Daha yakın.
Pikseller genişledi. Bazıları beyaz, diğerleri ise gri'nin değişik tonlarındaydı.
Peki belki de delirdim dedi Mike yavaşça. Ama şeye benzemiyorlar mı? Nasıl mümkün olabilirdi ki? Kıskaçlar dedi, kıskaç ve kabuklar.
Cody ona baktı. Kıskaç mı?
Yengeçler.
Cody'nin çenesi düştü. Uyduya kıyı şeridini araması için gerekli komutları girdi. KH-12-4 Montauk'tan East Hampton'a, oradan da Southampton, Mastic plajı ile Pacho Gü'ye geçti.
Bu olamaz dedi Mike.
Olamaz mı? Cody döndü. Bal gibi de oluyor. Orada aşağıda denizden bir şeyler çıkıyor. Üstelik tüm Long Island kıyıları boyunca. Hala Montauk'a gitmek istiyor musun? Mike merkezi aramak için telefonu kaldırdı. New York Büyükşehir, ABD. Montauk'un çıkışından hemen sonra 27. otoyol Long Island 495. ekspres yola bağlanıyordu. Bu yol Queens'e gidiyordu. Montauk'tan New York'a 200 kilometre civarı mesafe vardı ve büyük şehre yaklaştıkça yol kalabalıklaşıyordu. Yolun hemen hemen yarısında Pacho Gü yakınlarında fazladan trafik sıkışıklığı olacaktı. Bo Hansen kendi özel kurye şirketinde bir postacıydı. Long Island'da günde iki kez gidip geliyordu. Pacho Gü'ye havaalanından bir paket alıp yakınlarda bir yere bırakmak için gitmişti. Şimdi de şehre geri dönüyordu. Şimdiden yorucu bir gün geçirmişti. Ama FedEx gibi büyük şirketlere karşı savaşırken uzun saatlerden yakınmanın bir alemi yoktu. Gerçi çok yakında rahatlayabilecekti. Tüm teslimatlarını yapmıştı ve işi beklediğinden daha erken bitmişti. Yorgunluktan canı çıkmıştı ve canı bir bira çekiyordu. Amityville yakınlarında Queens'ten aşağı yukarı 40 kilometre önce öndeki araba kaydı. Hanson frene asıldı. Öndeki araba düzeldi ve hemen yavaşladı. Dörtleri yanmıştı. Bir şey yolu kaplamıştı. Gün ışığı kararıyordu ve Hanson yolu neyin kapladığını göremedi. Sadece hareket ettiğini ve soldaki çalılardan geldiğini fark etti. Sonra yengeçleri gördü. Otoban onlarla dolup taşıyordu. Yolu geçmeye çalışıyorlardı ama hiç şansları yoktu. Kırık kabuk parçaları ve sümük izleri şimdiye kadarki zayiatın kalıntısıydı. Trafik sürünerek ilerliyordu. Sanki sabun üzerinde gider gibiydiler. Hanson küfretti. Yaratıkların nereden çıkmış olabileceklerini merak etti. Gazetelerde Christmas adasındaki dağlardan üremek için denize göç eden yengeçleri okumuştu. Her yıl 100 milyon tanesi adeta tek bir kütle halinde yola çıkıyorlardı. Ama Christmas adası Hint Okyanusu'ndaydı ve fotoğraflarda gördüğü yengeçler dev gibi ve kırmızılardı. Bunun gibi kaynaşan beyaz bir kütle değil. Hanson bunun gibi bir şeyi daha önce hiç görmemişti. Bir kez daha küfretti ve radyoyu açtı. Bir süre sonra bir country müzik istasyonu buldu ve kendini kaderine bıraktı. Dolly Parton radyodan onu teselli etmek için elinden geleni yapıyordu ama hiçbir şey ruh halini düzeltemezdi. 10 dakika sonra haberler başladı ama yengeç istilasından bahsetmiyorlardı. Bir kar temizleme aracı belirdi, sıkışık trafiğin arasından ilerleyerek milyonlarca yengeci yoldan süpürmeye çalıştı. Etkisi işleri hepten karıştırmak oldu. Hanson tüm yerel radyoları denedi ama hiçbiri bundan bahsetmiyordu. Bu da onu iyice sinirlendirdi. O acı çekiyordu ve kimsenin umurunda değildi. Bu arada havalandırma aracın içine dayanılmaz bir koku pompalıyordu. Bu yüzden kapatmak zorunda kaldı. Kesişen yolların soldan Hampstead ve sağdan Long Island'a giden karşı tarafında trafik hız aldı. Yaratıklar henüz oraya kadar gelmemişlerdi. Hanson gaza bastı ve Queens'e umut ettiğinden bir saat sonra vardı. Burnundan soluyordu. Doğu Nehri'ne varmadan hemen önce sola döndü ve Brooklyn Greenpoint'teki her zaman içki içtiği yere yol alırken New Creek'i geçti. Aracını park etti, indi. Kamyonetinin durumunu gördüğünde neredeyse kalp krizi geçirecekti. Tekerlekler, jant kapakları ve boya ta pencerelere kadar ulaşan bir yengeç çamuru ile kaplanmıştı. Ertesi gün ilk iş yollara düşmesi gerekiyordu ve bu halde teslimat yapamazdı. Geç olmuştu ama Bira o kamyoneti 24 saat açık araba yıkama merkezine götürene kadar bekleyebilirdi. Tekrar kamyonete bindi. 3 blok boyunca araba sürdü ve çocuklara alaşımlara dikkat etmelerini söyledi. Kamyonetinde en ufak bir kir bile görmek istemiyordu. Sonra onu nerede bulacaklarını söyledi ve Bira için tekrar bara döndü. Araba yıkama servisi detaylı, adam gibi iş yapmakla ünlüydü. Hanson'ın kamyonetindeki sümüksü yapışkan maddeyi çıkarmak güçtü ama uzunca bir süre sıcak su fıskiyesine tutulunca eridi. Tıpkı güneşte kalan jöle şeker gibi diye düşündü basınçlı suyun başındaki çocuk. Artık su kanalizasyona aktı. New York'un benzersiz bir su sistemi vardı. Araçlar ve trenler Doğu Nehri'nin 30 metre altından geçerken temiz su ve kanalizasyon boruları yerin 240 metre altında uzanıyordu. Güçlü matkaplarıyla mühendisler suyun şehre rahatça girip çıkmasını sağlamak için sürekli yeni tüneller açıyorlardı. Var olan boruların yanı sıra artık kullanılmayan sayısız eski tünel vardı. Uzmanlar New York'un altında yatan boruların tümünü kimsenin bilemeyeceğini iddia ediyorlardı. Tüm şebekeyi gösteren bir tek harita bile yoktu. Bazı tüneller sadece bir grup serseri tarafından bilinirdi ve onlar da bunu sır gibi saklarlardı. Kanalizasyon sistemi yönetmenlere içinden korkunç yaratıkların çıktığı korku filmleri yapmaları için ilham kaynağı olmuştu. New York kanalizasyonlarına akan her şey bir anlamda yolundan sapardı. O gece ve takip eden birkaç gün içinde Brooklyn, Queens, Staten Island ve Manhattan'daki araba yıkama servisleri Long Island'dan gelen araçlarla dolup taştı. Atık su şehrin bağırsaklarına aktı, diğer atık sıvılarla karıştı ve geri dönüşüm istasyonlarına girdi. Sonra tekrar sisteme pompalandı. Hanson'ın kamyoneti pırıl pırıl teslim edilmesinden birkaç saat sonra atık sıvılar New York'un su şebekesine karışmıştı. 6 saat içinde ilk ambulanslar caddelerde hızla geçmeye başlamışlardı.
...11 Mayıs... Chateau Whistler, Kanada. Değişimle barışık olmanın her zaman bir yolu vardı. Ya da en azından Johansson hep bir yolunu bulmuştu. Evini kaybetmek her ne kadar onu üzse de onsuz yaşayabileceğini de biliyordu. Evliliğinin bitişi bile yeni bir başlangıç olmuştu. Trondheim'dayken kısa süreli ilişkileri yalnızlığını bölmüş ama hiçbiri onu rahatsız etmemişti. Ona kalırsa estetik duyarlılıklarına veya armoni zevkine bir şey eklemeyen her şey çöpe gidebilirdi. Yüzey başkaları ile paylaştığı bir şeydi ama derinlikleri kendine saklıyordu. Hayatla başa çıkmak için yöntemi buydu. Ancak şimdi günün erken saatlerinde başka daha rahatsız edici hatıralar geçmişten kendilerini belli ediyordu. Sol gözünün açılmasını istememişti ama artık açıldığına göre daha tepeden bir açıyla bakıyor, hayatındaki değişim tarafından mahvedilen insanları düşünüyordu. Karısı: İnsanlar hayatlarının kontrolünün kendi ellerinde olduğunu düşünerek büyürlerdi. Ama o karısını terk etmişti ve karısı kontrolün bir yanılsama olduğunu öğrenmek zorunda kalmıştı. Onunla tartışmış, ona yalvarmış, bağırmış, anlayış göstermeye çalışmış, sabırla dinlemiş, acıması için yalvarmış ve ortak yaşamlarından dertop edilip atılarak geride bırakılmıştı. Herhangi bir şeyi değiştirebilme gücü olduğuna inanmaktan vazgeçmişti. Hayat bir kumardı ve o kaybetmişti. Bir anda daha farklı hissetmeye başlaması onun suçu muydu? Duygular masumiyet ve suçluluğun ötesindeydi. Hayatın koşullarına karşı verilen biyokimyasal tepkimelerdi. Pek romantik olmadığını biliyordu ama endorfinler her türlü romantizmden fazlasını ifade ediyordu.
O zaman suçu neydi? Tutamayacağı sözler vermek. Johansson diğer gözünü açtı. Değişim onun için yaşam iksiriydi. Karısı için ise bir çeşit komayı tetiklemişti. Yıllar sonra Trondheim'dayken arkadaşları karısının sonunda ayakları üzerinde durduğunu ve hayatının dizginlerini yeniden ele aldığını söylemişlerdi. Bir süre sonra yeni birini bulmuştu. Johansson'la özlem ve hınçtan duyguları olmaksızın birkaç kez telefonda sohbet etmişlerdi. Acı kendi kendine yok olmuş ve Johansson suçluluk yükünden kurtulmuştu. Ama şimdi geri dönmüştü. Tina London soluk, sevimli yüzüyle onu her yerde takip ediyordu. Şimdiye dek her türden farklı senaryoyu aklından geçirmişti. Gölde birlikte olmuş olsalardı her şey değişecekti. Belki de onunla Shetland adalarına gelirdi. Ya da her şeyi mahvederdi ve Johansson kadının sözünü dinleyeceği son kişi olurdu. Mesela Kare ile buluşması için teşvik ettiğinde. Her iki türlü de şimdi hayatta olurdu. Kendi kendine böyle düşünmenin aptalca olduğunu söylüyordu. Ama düşünceler geri gelmeye devam ediyordu. Güneşin ilk ışınları odaya girdi. Her zaman yaptığı gibi perdeleri ardına kadar açık bırakmıştı. Perdeleri kapalı bir yatak odası bir mezardan beterdi. Kahvaltı için kalkıp kalkmamayı düşündü ama içinden hareket etmek gelmiyordu. Lund'un ölümü onu kedere boğmuştu. Ona aşık değildi ama onu seviyordu. Kadının huzursuzluğu ve özgürlük tutkusu ikisini ayırdığı kadar bir araya da getirmişti. Sonsuza kadar yaşamayacağım diye düşündü. Lund öldüğünden beri ölümü düşünür olmuştu. Kendini yaşlı hissetmeye alışık değildi ama görünen o ki kader artık ona bir son kullanma tarihi damgalamıştı. 56 yaşındaydı, mükemmel durumdaydı ve istatistiksel olarak kaza ya da hastalıkla zamanından önce ölme tehdidini atlatmıştı. Hatta bir tsunami'den bile kurtulmuştu ama zamanın geçip gittiğine hiç şüphe yoktu. Yaşamının çoğu geride kalmış ve tümünün bir hata olabileceğinden endişelenmeye başlamıştı. Hayatında iki kadın ona güvenmişti ve o onları korumayı başaramamıştı. Karen Weaver hayattaydı, ona Lund'u anımsatıyordu. O kadar hiperaktif, temkinli ve değişken mizaçlı değildi ama Lund'un gücüne, dayanıklılığına ve sabırsızlığına sahipti. Tsunami'den kaçtıktan sonra ona teorisini anlatmıştı ve kadın da ona Lucas Bauer için yaptığı işi açıklamıştı. Bir süre sonra Norveç'e gelmiş ve evsizler kervanına katılmışlardı. Ama NTNU'ya ait binalar hala ayaktaydı. Yetkililer onu işe boğmuş ve daha göle kaçamadan Kanada'dan çağrılar gelmişti. Weaver'ın da onlara katılması onun fikriydi. Görünürde Bauer'ın işi hakkında herkesten daha fazla bilgiliydi ve bunları aktarabilirdi. Ama asıl sebep bu değildi. Eğer helikopter olmasaydı Weaver asla kurtulamayacaktı. Yani bir anlamda Johansson onu kurtarmıştı. Weaver Lund'a yardım etmeyi başaramadığı için onun kefaretiydi ve ona göz kulak olmaya karar vermişti. O yüzden onu yakınında tutmak en iyisiydi. Geçmişin anıları gün ışığında solup gittiler. Johansson kalktı, bir duş aldı ve 6:30'da açık büfeye vardığında erken kalkanın bir tek kendisi olmadığını gördü. Yemek odası kahve içen, müsli ve meyve yiyen ve aceleyle konuşan istihbarat ajanları ve askerlerle doluydu. Johansson tabağını tepeleme çırpılmış yumurta ve domuz pastırmasıyla doldurdu ve tanıdık bir yüz aradı. Boğurman'la konuşmayı isterdi ama adam görünürde yoktu. Ama General Lee orada iki kişilik bir masada tek başına oturuyordu. Bir dosyayı karıştırıyordu ve ara sıra önündeki bir kase meyveyi kaşıklıyordu. Lee'deki bir şey Johansson'un ilgisini çekiyordu. Olduğundan daha genç göründüğünü tahmin etti. Bir adamın onu yatağa atmak için ne yapması gerektiğini merak etti. Ama bunu denemenin pek tavsiye edilecek bir şey olmadığına karar verdi. Lee başkasının inisiyatifi ele almasından hoşlanan birine benzemiyordu. Okuduğu şeyden başını kaldıran Lee onu gördü. "Günaydın Doktor Johansson," diye seslendi. "İyi uyudunuz mu?"
"Bebek gibi."
Masaya doğru yürüdü. "Kahvaltıda yalnızsınız sanırım. Galiba yukarılar yalnız oluyor."
"Neden bana katılmıyorsunuz? Kendi fikirleriyle meşgul insanların çevremde olmasından hoşlanırım. Bu zihni biler."
Johansson oturdu. "Benim öyle olduğumu kim söylemiş?"
"Belli."
Lee dosyasını bıraktı. "Kahve?"
"Evet, lütfen."
Dün kendinizi açık ettiniz. Buradaki diğer bilim insanları kendi alanlarına odaklanıyorlar. Şankar gizemli derin deniz sesleriyle uğraşıyor. Anavak balinalarına neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Gerçi sorunumuz hakkında diğerlerinden daha fazla bilgiye sahip. Ve bu ormanın bir metan felaketi olacak diye ödü kopuyor. Değişkenlerle oynayıp duruyor ve ikinci bir heyelanı önlemeye çalışıyor. Geri kalanları da aynı azimle çalışıyor.
Bayağı bir iş bu. Ama daha hepsini birbirine bağlayacak bir teori geliştiremediler.
Böyle bir teoriye ihtiyacımız olduğunu düşünmemiştim dedi Johansson ifadesiz bir sesle. Bu bir Arap komplosu değil miydi?
Buna inanıyor musunuz?
Hayır.
O zaman neye inanıyorsunuz?
Ne düşündüğümü bilmek istiyorsanız bir iki gün daha beklemeniz gerek.
Henüz kendinizi ikna edemediniz mi?
Hemen hemen. Johansson kahvesini yudumladı. Bu hassas bir mesele. Sizin Bay Vanderbilt'iniz terörizmle kafayı bozmuş. Şüphelerimi dile getirmeden önce beni destekleyecek birini bulmalıyım.
Ve bu kişi kim olacak?
Johansson bardağını masaya bıraktı.
Siz general.
Lee şaşırmış görünmüyordu.
Beni bir şeye ikna edecekseniz belki de ne olduğunu söylemelisiniz.
Kesinlikle diyerek gülümsedi Johansson iyi bir zamanlamayla.
Lee dosyayı masanın diğer yanına itti. İçinde bir dolu faks vardı. Belki bu kararınızı hızlandırır Doktor Johansson. Bunları bu sabah saat 5'te aldım. Görünüşe göre kimse bize tam olarak ne olduğunu anlatamıyor ve hala tam bir rapor bekliyoruz. Ama hızlı bir karar vermem gerekiyordu. Birkaç saat içinde New York ve çevresinde sıkı yönetim ilan edilecek. Peak şimdiden işlemleri başlatmak için oraya gitti.
Bir başka tsunami'nin görüntüsü Johansson'un gözlerinde canlandı.
Neden? Size Long Island kıyıları boyunca denizden milyarlarca beyaz yengecin karaya çıktığını söylesem?
Bir ekip kurma tatbikatı yapıyorlar derdim.
Evet ama ne ekibi?
Bana bu yengeçlerden biraz daha bahsedin dedi. Orada ne yapıyorlar?
Emin değiliz. Ama şu Breton istakozlarına benzer bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bir salgın getiriyorlar. Bu sizin teorinize nasıl oturuyor?
Johansson bir düşündü. Onları inceleyebileceğimiz yerde biyolojik tehlike tesisi var mı?
Nanaimo'da bir tane kurduk. Yengeçlerle dolu bir kargo şu anda oraya gönderiliyor.
Canlılar mı?
Yakalandıklarında canlıydılar. Birçok insan öldü. Bu seferki zehir Avrupa'daki toksinlerden daha hızlı ilerliyor gibi görünüyor.
Johansson bir süre hiçbir şey söylemedi. Oraya gideceğim dedi sonunda.
Ve bana ne düşündüğünüzü ne zaman söylemeyi düşünüyorsunuz?
Bana 24 saat verin.
Lee dudaklarını büzdü. 24 saat olsun dedi. Ama bir dakika bile fazla olmaz.
39. ayrımın sonu. Sayfa 400.